Ayrım 2. Atatürk sesleniyor. Hıfzı Topuz. Sayfa 22. Atatürk ve Başkanlık Sistemi. Atatürk hiçbir zaman başkanlık sistemine yönelmemişti. Akşam gazetesinde yayınlanan bir yazı üzerine bizde de Amerika'daki başkanlık sisteminin uygulanacağı gibi dedikodular başlamış ve Atatürk buna çok üzülmüştü. Hemen İsmet Paşa, Fethi Bey ve Nuri Canker de dahil olmak üzere bazı mebusları çağırarak Hasan Rıza Soyak'ın aktardığı şu sözleri söyledi. Arkadaşlarımız içinde başvekillik yapacak kişiler çoktur. Fakat benim başvekil olmam gerekirse bu görevi alçak gönüllülükle kabul ederim. O durumda benim aynı zamanda Cumhurbaşkanlığını üzerimde bulundurmamın yasal imkanı yoktur. Benim alacağım bu yeni durumu çeşitli türde yorumlayarak Türk milletinin kafasını karıştırmak hiç de mantıklı değildir. Amerikan sistemini memleketimizde uygulamayı hiç aklıma getirmedim. Sistemsiz ve kanunsuz tarzda Cumhurbaşkanlığı ile Başbakanlığı birleştirmeyi asla düşünmedim. Ve düşünecek bir adam olmadığım bütün milletçe bilinir. Dipnot Soyak adı geçen eser sayfa 417. Hasan Rıza Soyak bu gözlemlerinden sonra özetle şöyle diyordu. 1930 yılı baharında Atatürk bir yurt gezisinde yol boyunca halkla temas ediyordu. 3 Mart 1930 akşamüstü otomobille Antalya'ya varmıştı. Ben daha önce Antalya'ya ulaşmıştım. O gün kendisini karşıladım. Birlikte halkın coşkun gösterileri arasında bize ayrılan yere geldik. Atatürk sinirli görünüyordu. Bir sigara yaktı ve söze şöyle başladı. ''Bunalıyorum çocuk. Büyük bir acı içinde bunalıyorum. Görüyorsun ya, her gittiğimiz yerde bitmeyen dertler ve şikayetler dinliyoruz. Her yer derin bir yokluk ve perişanlık içinde. Ferahlatıcı pek az şeye rastlıyoruz. Bunda bizim günahımız yok. Uzun yıllar, hatta yüzyıllarca bir takım bilinçsiz yöneticilerin elinde kalan bu cennet memleket işte bu acınacak duruma düşmüş. Memurlarımız henüz istenilen düzeyde ve karakterde değil. Çoğu görgüsüz, yeteneksiz ve şaşkın. Zavallı halkımız ise bir sürü batıl görüş ve inanışın etkisi altında uyuyup kalmış. Bu arada beni en çok üzen şey nedir bilir misin? Halkımızın zihninde kökleşmiş olan ve her şeyi başta bulunanlardan bekleme alışkanlığı. İşte bu zihniyette herkes büyük bir tembellik ve rehavet içinde bütün iyilikleri bir kişiden, yani şimdi benden bekliyor, benden istiyor. Nihayet ben de bir insanım be birader, kutsal bir gücüm yok ki. Önce kafaları bu köhne, geri, uyuşturucu düşünce ve inançlardan temizleyeceksin. Sonra yetkili ve enerjik insanlardan oluşan bir devlet mekanizması kuracaksın. Bu makinenin başında halkla birlikte çalışarak kaynaklarımızı işleteceksin. Böylece memleket ileriye doğru yol alacak. Başka çaremiz yok. İleri milletler düzeyine erişmek için bir yılda, beş yılda, hatta bir nesilde bu işleri tamamlamak imkansızdır. Yine cesaretimizi kaybetmeden yolumuza devam etmeliyiz. Salondan nasıl çıktığımı bilmiyorum. Bu çelik iradeli adamın böyle bir sinir bunalımına girmiş olması beni çok sarsmıştı. Dipnot Soyak adı geçen eser sayfa 418. Hasan Rıza Soyak, Atatürk'e yapılan haksız tenkitleri, yani Atatürk'ün devleti yönetemediği yolundaki eleştirileri bir gün kendisine iletiyor. Onun da tepkisini şöyle anlatıyor. Atatürk sözlerimi büyük bir dikkatle dinledi, bir an düşündü. Yüzünde kırgınlıktan eser yoktu. Sonra ekledi. Haydi diyelim ki ben gaflete düştüm. Ama bakanlıkların yürütmekte oldukları işlerin büyük bir bölümü bilgi ve uzmanlık isteyen konulardır. Ben dış işleri ve milli savunma işlerinden başka yerlerde nasıl yararlı olabilirim? Bu iki bakanlıkta sorumluluk durumunda olan arkadaşlarla daima temas halindeyim. Bu arkadaşlara yardım etmeye çalışıyorum. Öteki alanlarda ilgililerin dikkatini çekiyorum. Bunlar tümüyle sorumluluk ve uzmanlık isteyen işlerdir. Oralarda benim ortaya atacağım yanlış görüşler görev sahiplerini şaşırtabilir. Memlekete yarar yerine zarar getirir. Şikayetleri tabii görmemiz gerekir çocuk. Memleketin durumu malum, devletin geliri az, her alanda iş bilen uzmanlar az, aksaklıklar bunların doğal sonucudur. Hep birlikte daha uzunca bir süre bunlara katlanacağız. Şimdi gelelim yapılan işlerin daha verimli duruma getirilmesine. Ha bak çocuk, önemli olan budur. Memleketi çağdaş memleketler düzeyine ulaştırmak için yapılan devrimlere karşı tartışmalara meydan vermemek bir zarurettir. Fakat zaruri olan bir şey daha var. Devrim ilkeleri dışındaki sorunlara en verimli çözümleri bulmak. Bu ancak karşılıklı, açık, özgür, içten tartışmalarla sağlanabilir. Bunun için bir an önce mecliste böyle bir özgür eleştiri ve tartışma sistemi yaratmaya bakacağız. Dipnot Soyak adı geçen eser, sayfa 390-392. Demek ki Atatürk kişisel yönetime, yani diktatörlüğe karşı eleştiri ve tartışmaya dayalı bir düzeni savunuyor. Kendisine yapılan eleştirileri de saygıyla karşılıyordu. Atatürk geniş bir hoşgörü sahibiydi. Bunlardan birine eski Bayındırlık Bakanı ve Büyükelçi Behiç Erkin şöyle anlatıyor. 17 Aralık 1920'de demiryoluyla Ankara'dan Biçer istasyonuna vardım. Mustafa Kemal Paşa Dışişleri Bakanı Yusuf Kemal Tengirşek Bey ve çevresinde yer alanlar otomobillerle Akşehir'den Biçer'e geldiler. Paşa bizim vagona geldi. Benim yanımda Demir Yolları Teftiş Dairesi Reisi Muhtar Bey vardı. Söz arasında Gazi'ye, "Biliyor musun paşam, sen benim gözümden düştün," dedi. Gazi gülerek, "Niçin efendim?" diye sorunca Muhtar Bey, "Çünkü rütbe peşine düştün, müşir yani mareşal oldun," dedi. Gazi, başkumandanlık makamının çevre üzerindeki otoritesini sağlamak için bu zaruridir cevabını verdi. Muhtar Bey bununla yetinmeyerek, "Hayır efendim," dedi. "Şimdiye kadar sana itaat etmeyenler mi vardı? Sen Mustafa Kemal kalacaksın." Muhtar Bey'in bu sözleri Gazi'nin hoşuna gitti, neşesi arttı. Atatürk diktatör değildi. Atatürk'ü yermek, yıkmak, aşağılamak isteyenler her dönemde onu despotlukla suçlamışlardır. Atatürk her zaman böyle suç atmalara soğukkanlılıkla yanıt vermiştir. Asım Us bu konuyu şöyle anlatıyor. Sakarya zaferinden sonra bir kısım milletvekilleri meclisin dağılacağı kuşkusuna düşmüşlerdi. Atatürk onlara şu sözlerle karşılık verdi. Millet meclisinde bana ne kadar karşı koyan olursa olsun, o meclis büyük Türk millet temsilcisi oldukça bana lazımdır. Ben milletin adamıyım. Onun sağduyusu dışında hareket eden adam durumuna asla düşemem. Atatürk yine o yıllarda şöyle demişti. Ben isteseydim derhal askeri bir diktatörlük kurar ve memleketi öyle yönetmeye kalkardım. Fakat istedim ki millet çağdaş bir devlet kursun. Kılıç Ali de Atatürk'ün özelliklerini belirten bir yazısında onun şu sözlerine yer vermişti. Ben diktatör değilim ve heveslisi de olmadım. Diktatör olsaydım siz bana bu soruyu soramazdınız. Aşağıdaki sözler de Atatürk'ün söylev ve demeçlerinden. Biz müstebit yani zorba, diktatör değiliz. Yaşamımız ve bütün çalışmalarımız keyfi ve zorba davranışlara karşı mücadele ile geçti. Bizim akıl, mantık ve zeka ile davranmak belli bir özelliğimizdir. Ben diktatör değilim. Benim kuvvetimin olduğunu söylüyorlar. Evet bu doğrudur. Benim arzu edip de yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Çünkü zoraki ve insafsızca hareket etmeyi bilmem. Bence diktatör diğerlerini kendi iradesine boyun eğdirendir. Ben kalpleri kırarak değil, kalpleri kazanarak hükmetmek isterim. Benim hayatımı inceleyenler görürler ki ben Mısır firavunları gibi kendime mezar yaptırmak için kırbaçlar altında insanları çalıştırmadım, süründürmedim. Ben memlekette uygulamak istediğim her düşünceyi önce kongreler toplayarak, onlarla konuşarak, onlardan aldığım yetkilerle uygularım. İşte Erzurum, Sivas kongreleri, işte Büyük Millet Meclisi bunun en canlı örnekleridir. Asaf İlbay da anılarında Atatürk'ün şu sözlerine yer veriyor. Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz. İsterseniz kendisine sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Korkuya dayalı egemenlik sürekli olmaz. Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlükle ancak iktidar olur, o da geçici bir zaman için. Benim her emrim yapılır çünkü benden yapılmayacak emir çıkmaz. Dipnot. Asaf İlbay, çocukluk arkadaşım Atatürk. Kaynak Yayınları 2014 sayfa 66. İngiliz Büyükelçisinin gözüyle. Atatürk döneminde Ankara'da İngiltere Büyükelçisi olarak bulunan Sir Percy Lorraine'de Profesör Hikmet Özdemir'in derlediği bilgilere göre Atatürk'ün diktatörlüğü konusunda şöyle diyor. Korkarım gelecek kuşaklara Atatürk bir diktatör olarak aktarılacak. Bunun yanlış olacağı kanısındayım. Hem savaşta hem barışta o büyük bir liderdi. Gerçek bir diktatör değildi. Ancak Hitler ve Mussolini'nin aksine devlette yönetici olarak hiçbir işlevi bulunmuyordu. Af yetkisi yoktu, mahkemelere emirler veremezdi, diplomatik temsilcilere karşı çıkma hakkı yoktu. Bütün bunlara karşın Atatürk'ün devlet sorunlarında egemen olduğunu ileri sürebilirsiniz. Doğru, ne var ki o kararlara sorumlu kişilerin onayı ile karşı çıkıyordu. Atatürk'ün görüş açısının doğruluğu, verdiği kararların zekice olduğu, yanlış yapmadığını göstermektedir. Onun sık sık başkalarının düşüncelerine başvurması bu yüzdendir. Ancak onu Mussolini'den, Hitler'den ya da Primo de Rivera gibi diktatörlerden ayıran en büyük özellik, düşüncelerini yaşatacak demokratik bir sistem kurmaya çalışmasıydı. Onun kavrayışında gizemli bir yön vardı, küçük şeylere önem vermemek, konsantrasyon gücü olağanüstüydü. Onu diktatör sayanlar olmuştur, bu hem yanlış hem de yanıltıcıdır, o görüşlerini zorla kabul ettirmezdi. Çalışmasını, doktrinlerini öğretmek ve açıklamak için durmadan uğraşmıştır. Şunu da belirteyim, devrimler hiçbir zaman yumuşaklıkla olmaz. Atatürk de zaman zaman kendi inisiyatifine dayanarak kesin davranmak zorunda kalmıştır. Peki Atatürk dış politikada diktatörce neler yaptı? Hiç. Komşularından Cumhuriyet'in bağımsızlığını ve toprak bütünlüğüne saygı göstermelerini istedi. Barışçı, uzlaştırıcı, savaşları önleyici, dostane bir dış politika izledi. Yunanistan'la kavgaya son verdi. Balkan anlaşmasıyla Balkanlarda barışa yöneldi. İran, Irak ve Afganistan'la Sadabat Paktı'nı imzaladı. Fransa ile dostluk ilişkilerini kurdu. Faşist İtalya ile ilişkileri normaldi. İngiltere ile dostluk ilişkilerinin güçlenmesini sağladı. Bütün bu saydıklarımıza diktatörlük diyebilir miyiz? Yumuşak bir adam değildi, çünkü yaşamı çetin mücadeleler içinde geçmişti. Kendi düşünceleri vardı ama her zaman başkalarını dinlemeye hazırdı. Kazandığı güç hiçbir zaman onun başını döndürmedi. Her şeyden önce Türk milletinin iyiliğini düşünür ve buna savaşla değil, barışla, güvenlikle, ilericilikle ve kardeşlikle ulaşılacağına inanırdı. Dipnot: Profesör Hikmet Özdemir, Atatürk'ün Ardından, Remzi Kitabevi 2010, sayfa 66-67. Atatürk şatafata karşıydı. Atatürk gençliğinde çeşitli görevlerle Fransa'da, Avusturya'da, Almanya'da ve Bulgaristan'da bulundu. O zamanlar Osmanlı egemenliğinde olan Suriye'de, Mısır'da ve Libya'da da görev aldı. Ama devlet başkanı olduktan sonra hiçbir yabancı ülkeye gitmedi. Gitmek istemez miydi? İsterdi ama şatafatlı törenlerle karşılanacağı için böyle gezilere hiç heveslenmedi. Cevat Dursunoğlu'nun aktardığına göre bir sohbet sırasında Fransız Büyükelçisi'ne şöyle demişti: "Ekselans, Paris'i çok görmek istiyorum ama büyük törenlerle karşılanacağım Paris'i değil. Ben Paris'i, dünyanın bu güzel şehrini, operasını, tiyatrolarını, revülerini, zarif kadınlarını bir daha görmek isterim. Gençlik anılarımı tazelemek için isterim. Böyle olunca da kendimi tanıtmayarak, belli olmadan Paris'i gezmek isterim. Yoksa törenlerle karşılanmak için değil." Hasan Cemil Çambel, Atatürk'ün duygusallığı konusunda şu anısını anlatıyor: "Birinci Türk Tarihi Kongresi'ne katılan Macar bilgini Zayti Ferenc bir akşam sofraya davetliydi. Atatürk'ün sağında yer almıştı. Atatürk o akşam çok mutluydu. Bu mutluluğu gitgide coşkunluk derecesini buldu ve şöyle dedi: "Biz Türkler ve siz Macarlar kardeşiz. Ne yazık ki boş yere biz İslam aleminin, siz de Hristiyanlığın yüzyıllarca öncülüğünü yaparak birbirimizi yıkmaya yürüdük. Böyle bir yanlışla birbirimize düşeceğimize el ele verseydik, insanlığa ne büyük hizmet ederdik." Atatürk'ün gözlerinde çakan şimşekler ve ruhundan taşan içtenlik alevleri altında Macar bilgini sarsıldı. Sandalyesinden yere indi, iki dizi üstüne çöktü ve iki eliyle Atatürk'ün elini alarak yüzüne gözüne sürmeye başladı. Ruhunda Atatürk'ün imanı tutuşmuştu. Bir insan gerçekten büyükse başkalarını da o büyüklüğe inandırır. Dipnot: Çambel, adı geçen eser, sayfa 83. Atatürk'ün saraylara da hiç meraklı olmadığını bütün çevresi bilir. Atatürk böylesi yapılardan hiç hoşlanmamış ve sıradan yerlerde yaşamaya özen göstermiştir. Ama devlet başkanı olmak onu ister istemez az çok görkemli yerlerde yaşamaya zorlamıştır. Çankaya Köşkü hiçbir zaman saray olmamıştır. Hasan Cemil Çambel, Dünya Gazetesi'ndeki bir yazısında Atatürk'ün şu sözlerine yer vermiştir: "Ben saraylardan hoşlanmam. devlet başkanı olarak İstanbul'a geldiğim zaman Dolmabahçe denilen soğuk yerde otururum. Ben orada rahatsız olarak otururum. Ben bir evde daha rahat ederim. Dolmabahçe Sarayı artık Allah'ın gölgeleri için değil, gölge olmayan gerçek milletin sarayıdır. Ben burada milletimin bir ferdi, bir konuğu olarak bulunmaktan mutluyum. Dipnot, Çambel, adı geçen eser sayfa 259. Atatürk kendisine Büyük Atatürk denmesinden de hiç hoşlanmamıştır. Kılıç Ali, Atatürk'ün Hususiyetleri adlı kitabında şu sözlerine yer veriyor. İsmime böyle yalancı kelimeler karıştırmayınız. Serbest fırka olayı. 1930 yılının yaz aylarında Gazi Yalova'da tarihçileri toplamış, Türk tarihi üzerinde araştırmalar yapılıyordu. Gazi'nin yakın arkadaşı Paris Büyükelçisi Fethi Okyar da tatilini geçirmek için Türkiye'ye geldiğinde onun konuğuydu. Okyar zaman zaman bu tartışmalara katılıyordu. Yemeklerde ve gezilerde de sık sık Gazi'ye Avrupa ülkelerindeki siyasal havalardan ve çok partili yaşamdan söz ediyordu. Gazi ülkede bir takım hoşnutsuzlukların belirtilerini görüyordu. Hoşnutsuzluklar ve şikayetler ekonomik sorunlar üzerinde yoğunlaşıyordu. Halk vergilerin ağırlığından sızlanıyordu. Bazı insanlar demir yollarına ayrılan bütçeyi çok aşırı buluyordu. Bazıları da özgürlüklerin daraltılmasından şikayet ediyordu. Bu arada Gazi demokratik bir anlayışla mecliste bir eleştiri ve tartışma mekanizmasının kurulmasını düşünüyordu. Yani günden güne uluslararası demokrasi kurallarını uygulamaya yöneliyorduk. Bunları Gazi'nin ağzından duymak ne büyük mutluluktu. Gazi'nin oluşturmak istediği demokratik eleştiri mekanizması nasıl kurulabilirdi? Halk Partisi'nin karşısında yeni bir partinin kurulması gerekiyordu. Yani çok partili rejime geçişin temelleri atılacaktı. Rejimin ilkelerine zarar vermeden böyle bir sistem ve böyle bir muhalefet partisi nasıl kurulabilirdi? Gazi'ye göre öteki Batı ülkelerinde olduğu gibi bizde sosyal sınıflar yoktu. İşçi sınıfı ufak bir azınlıktı. Ona dayalı bir partinin kurulması söz konusu olamazdı. Şimdi durup dururken yapay olarak sınıflar yaratmak ülkeyi bölücü kavgaların içine sürüklerdi. Bu aklın alacağı bir iş değildi. Biz henüz endüstri devrimini yaşamamıştık. Kapitalizmin temelleri atılmamıştı. Bunları kurcalamanın hiç de gereği yoktu. Gazi ulusun saadeti için her kesimden toplulukların aynı hedefe yürümelerinden yanaydı. Ülkenin koşulları bunu gerektiriyordu. Gazi uzun uzun düşündükten sonra bir muhalefet partisinin şu ilkeleri benimsemesi gerektiğine karar verdi. Laiklik konusunda görüş birliği. En az iki seçim döneminde Büyük Millet Meclisi'nde siyasal, mali ve ekonomik konuların ülkenin gerçeklerine ve bilime dayalı olarak bir denetim görevini bu partinin üstlenmesi. Ülke içinde kavgalara ve karışıklıklara neden olabilecek beyan ve davranışlardan kaçınılması. Gazi bu düşünceler içindeyken yakın arkadaşı Fethi Okyar'ın tatilini geçirmek için yine İstanbul'a geldiğini haber aldı ve kendisini Yalova'ya çağırdı. Yemeklerde ve gezilerde Fethi Bey, Gazi'ye Fransız ve İngiliz parlamentolarında siyasal partilerin nasıl çalıştığı konusunda ayrıntılı bilgiler veriyor, o arada hükümetin izlediği ekonomi politikasını da eleştirmekten geri kalmıyordu. Bir gün Gazi Yalova Köşkü'nün balkonunda Fethi Bey'le yemek yerken yine bu konular gündeme geldi. Fethi Bey hükümetin izlediği demir yolları politikasını da ağır bir biçimde eleştirdi. Gazi Fethi Bey'in eleştirilerini hoşgörüyle karşılıyor ama devletçilik ilkelerinden asla vazgeçmiyordu. Fethi Bey yapıcı eleştiriler yapıyor, Gazi de bunları hoşgörüyle dinliyordu. Birdenbire Fethi Bey'e Türkiye'de bu söylediklerini yapabilmek için bir parti kurunuz, ben de size yardımcı olacağım dedi. Fethi Bey ise rica ederim, beni İsmet Paşa ile karşı karşıya getirmeyiniz diye bu öneriye karşı çıktı. Ondan birkaç gün önce de Gazi'nin yakınlarından Fuat Bulca kendisine, sana bu yakınlarda Gazi'den yeni bir parti kurmak için öneri gelebilir, böyle bir hava seziyorum. Bu öneri sana çekici gelebilir ama kendine yazık edersin, sakın kapılma demişti. Bu yüzden de Fethi Bey böyle bir girişmeye asla hevesi görünmüyordu. Gazi ise dayattı. Mutlaka hükümete karşı oluşacak görüşleri dinlemek istiyordu. Eleştirilere çok sıcak bakacaktı. Kendisine asla diktatör denmesini istemiyordu. Zaten çok hoşgörülü ve eleştirilere açık bir tutumdaydı. Alman tarihçi Emil Ludwig bir süre önce kendisine diktatör dediği için de çok kızmıştı. Bu millete miras olarak bir istibdat rejimi, yani bir baskı yönetimi bırakmak istemiyorum demişti. Sofrada bu konu uzun uzun tartışıldıktan sonra Fethi Bey dayanamadı ve yeni bir parti başkanlığını kabul etmek zorunda kaldı. Gazi de kendisine şöyle dedi: "Memlekette birçok adam sizin arkanızdan gelebilir. Hatta Kazım Karabekir Paşa, Refet Paşa gibi kimselerin sizinle işbirliği yapmasında sakınca görmüyorum. Yalnız bugünkü fırkanın, yani CHP'nin sağında hiçbir kuruluşa izin veremem. Yeni fırka halk fırkasının solunda olmalıdır. Siyasal renginiz ne olacaktır?" Fethi Bey'in yanıtı şu oldu: "Ben öteden beri özgürlükten yanayım. Benim kuracağım bir fırka liberal bir fırka olur. Halk fırkasının solunda yer alırız." Bu sözler çok etkileyiciydi. Bu nasıl bir sol olacaktı? Hem CHP'den daha liberal olacak, hem de CHP'nin solunda yer alacak bir parti. Anlaşılır gibi değildi. Sıra bundan sonra partinin adının saptanmasına geldi. Fethi Bey Gazi'ye "Fırkanın adını buldum. Serbest Cumhuriyet Fırkası olacak. Buna ne dersiniz?" diye sordu. Gazi bu isimden hoşlandı ve "Serbest Cumhuriyet adı hoşuma gitti" dedi. "Peki öyle olsun." İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.